Türkiye gündeminde Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, bu hafta içinde Türkiye'de çok heyecanlı günler yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyinde sınır koruma gücü kuracağını, bunun 30 bin askerden oluşacağını söyleyince Türkiye çok sert tepki gösterdi ve Afrin'e operasyon düzenlemesinin mümkün olduğunu belirtti. Son durum nedir?
Şimdi birkaç noktayı böyle bir aydınlatmamız gerekiyor. Onlardan birincisi, Afrin meselesi çok uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde. Fırat Kalkanı operasyonuyla Afrin'in bir kenarını, İdlib'deki gözlem gücüyle bir tarafını, zaten Türkiye'de sınır olduğu için Afrin'in üç tarafını kuşatmış durumda Türk askerleri. Suriye sınırlarının içine girmiş olarak da. Afrin'de Amerikan askerleri yok. Bir kere en kritik noktalardan birisi bu. Orada Rus askerleri var. Rusya'nın orada PYD ile bir işbirliği söz konusu ve Amerika ile yaşanan krizin aslında Afrin'le çok doğrudan bir bağlantısı yok. Dolaylı bir bağlantısı var. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki Kürtlere silah yardımıyla bağlantılı. Afrin'i Türkiye kritik bir bölge ve o açılması planlanan koridorda Akdeniz'e açılış kapısı olarak görüyor ve Afrin'in mutlaka PYD'nin etkinliğinden kurtarılması gerektiğini uzun zamandır söylüyordu. İşte son derece yükselen bir tansiyon, Rusya ile kapalı kapılar ardından müzakere, Amerika Birleşik Devletleri'ne açıktan uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, ki o uyarılar son derece sertti. Yani oralardan uzaklaşın, onlarla birlikte hareket etmeyin, İşte kollarındaki Amerikan bayraklarını size teslim etmek zorunda kalmayalım diyecek derecede iş artık köprüleri de atarız böyle bir şey olursa manasına gelebilecek açıklamalar oldu. Bu açıklamalardan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz tonunu yumuşattığını, geri adım attığını söyleyebiliriz. Çünkü Rex Tillerson'ın açıklaması var, Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz diye. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan gece yarısı, Türkiye saatiyle gece yarısında yapılan açıklamadaysa, biz bir ordu kurmak gibi bir niyetimiz yok. IŞİD'le mücadele çerçevesinde o bölgedeki işbirliğimiz devam edecek. Ama bunun dışında bir projemiz yok, sınır güvenliği söz konusu değil diye resmi açıklama yapmak durumunda kaldı Amerika'nın Savunma Bakanlığı.
O yani zaman tansiyon düştü mü bu açıklamadan sonra? Durum biraz düzeldi mi? Gerginlik azaldı mı?
Şimdi tansiyon Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturacağım dediği ya da koalisyon sözcülerinin oluşturulacağını açıkladığı yeni orduyla, sınır güvenliği birliğiyle ilgili biraz düşmüş gibi algılanıyor. Çünkü resmi açıklama yapılmadı bunlar üzerine. Çavuşoğlu'nun bir açıklaması vardı. Biz ne kadar net olduğumuzu Amerikan taraflarına aktardık dedi. Kanada'da Tillerson'la bir araya gelmişti. Şimdi o tarafta tansiyon düşme ihtimali yüksek. Oradaki gelişmeler yine takip edilecektir ama askeri bir operasyonun hedefi noktasında değil zaten. Asıl askeri operasyonun hedefinde olan Afrin. Orada henüz tansiyon düşmüş değil. Türkiye'nin çok ciddi yığınağı var sınıra. Hiç görülmemiş bir şekilde Hatay bölgesine. Ve oradan işte zırhlı araçlar, tanklar, toplar, füzeler hepsi oradaki operasyonun yapılacağını gösteriyor. O konuda tansiyonun düştüğünü söyleyemeyiz. Zaten o kadar yüksek perdeden açıklamalar yapıldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Bugün, yarın, 48 saat içinde, bir hafta içinde bu operasyon mutlaka yapılacak. Türkiye buna asla müsaade etmeyecek diye yapılan açıklamaların neticesinde o operasyonun yapılacağı biçiminde bir beklentimiz var şu anda. Orada tansiyonun düşmüş olduğunu söyleyemeyiz.
Peki ama neden Afrin'de hala bir operasyon yapılacak? Bunun nedeni nedir?
Yaklaşık 2000 civarında PKK'lının Afrin'de barındığı ve oradan hem Türkiye'ye silah hem Türkiye'ye eleman gönderdiği biçiminde Türkiye'nin bir tespiti var.
O ve zaman Türkiye'nin neden Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyde bir güç oluşturacağını açıklaması beklendi? Neden bu daha önce yapılmadı da şimdi yapılıyor? Sanki aslında o birbiriyle ilgiliymiş gibi görünüyor, onu demek istiyorum.
Ama birbiriyle alakasız baktığınız zaman. İkisi birbirinden bağlantısız. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Afrin'in bir bağlantısı yok. Ayrıca
peki neden o zaman bağlantısı varmış gibi gösteriliyor? Neden şimdi?
Şimdi koalisyon sözcüleri bizim IŞİD'le mücadele alanımız içinde değil diye açıklama yaptılar Afrin'le ilgili olarak. Ama Türkiye'nin asıl problemi şu Suriye'de. Türkiye sınırını boydan boya geçecek bir biçimde Kürtlerin bir kendilerine ait kontrol ettikleri bölge oluşması, Akdeniz'e kadar bir bölge oluşması. İşte Türkiye buna karşı çıkıyor. Şimdi tabii Amerika tarafının Afrin'le ilgili operasyonda çok taraf olacağı gibi bir görüntü söz konusu değil. Rusya'yla bir müzakere sonucunda o operasyonun hangi kapsamda yapılacağı anlaşılacak. Yani hangi derinlikte yapılacak, ne kadar sürecek, Türk askeri nereye kadar girecek, bunlara ilişkin bir müzakere yapıldığı algısı var. Buna ilişkin resmi bir açıklama yok. Zaten bu müzakere yapılmadan da bu operasyonun yapılması çok kolay değil. Çünkü orada Rus askerleri var. Bu operasyon yapılacaksa Rus askerlerinin o bölgeden çekilmesi gerekiyor. Sanıyorum Ankara bunu sağlamaya çalışıyor. Rusya'da gazetelere baktığınızda buna ilişkin bilgiler görüyorsunuz. Ankara zaten bu konuda kararlı ve bu operasyonu yapacak algısının Rusya'da da oluştuğu anlaşılıyor.
Peki böyle bir şey olursa, yani Türkiye orada operasyona başlarsa ve devam ederse bu bir savaş anlamına gelmeyecek mi?
Buna tabii Ankara savaş olarak bakmıyor. Savaş olarak da söylemiyor. Kendi güvenliğini sağlamak için Afrin'de bir operasyon olarak. Fırat Kalkanı nasılsa.
Ama diğer ülkeler buna nasıl karşılık verir? Böyle bir diğer ülkelerin tepkisi ne olur?
Görebildiğim kadarıyla Amerika'dan yapılan açıklamalara, Rusya'nın bakışına, oradaki analistlerin tespitlerine baktığımızda sanki Afrin konusunda bir kınama olacak elbette. Yani kınama konusunda herhangi bir, işte Fırat Kalkanı konusunda da Türkiye'yi uyaran, hatta o operasyonu biraz sınırlamaya çalışan girişimler olmuştu. Benzer bir tablo oluşacak gibi görünüyor. Zaten diplomasi de bunun için çalışıyor şu anda. Yani diğer ülkeler orayı işgal diye bakmasın. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili Birleşmiş Milletler'den doğan haklarını kullanmak olarak baksın diye böyle bir diplomatik çalışma da var.
Benim bu diplomatik çalışmada peki kazanabilirler mi? Okey alabilirler mi diğer ülkelerden?
Sanki ona müsait gibi görünüyor. Şahsi tahminimi söylüyorum o nedenle. Sanki bunun için bir zemin hazırlanmış durumda şu anda.
O zaman bir savaştan söz etmek mümkün değil. Orada daha önce yaptığı gibi birkaç saldırıda bulunacak, sonra geri çekilecek ve ben söz verdiğimi yaptım
diye.
Öyle mi?
O kadar da değil bence. Çünkü oraya girdikten sonra geçenlerde bir yerde okudum. Türk askeri girdiği hiçbir yerden çok kolay çıkmamıştır diye. Bunun örnekleri de var. O kadar hani sınır ötesi operasyon yapıyordu. Kuzey Irak'a gidiyordu geliyordu. Çelik operasyonu veya başka adlarla yapıldı Irak'ta. Gittiler ve tekrar geri çekildiler. Geri çekilirken bir takım üsler de bıraktılar oralarda. Burada da benzer bir durum olacaktır muhtemelen. Zaten Afrin operasyonu yapılır. Oradaki PKK varlığı ya da PYD ile PKK bağlantılı bir takım silahlı güçler oradan uzaklaştırılırsa yine sivillerin, Türkiye'deki sivillerin de oraya gönderilmesi söz konusu.
Peki Türkiye'de halkın tepkisi nedir buna?
Valla savaşa her şekliyle karşı çıkan bir grup söz konusu, buna karşı çıkıyor. Bu işlerin diplomasiyle çözülmesi gerektiğini söyleyen hem siyasi partiler var, hem gruplar var, hem sivil toplum örgütleri var. Bu iş mutlaka hemen şimdi hiç beklemeden yapılsın diyen insanlar da var. Hatta askerlik şubesine gidip Afrin operasyonuna ben de katılacağım diyen gruplar bile var. Yani çok Türkiye bir kutuplaşmadan hep şikayet ediyoruz. Bu konuda da o kutuplaşmanın çok net iz düşünmediğini görüyoruz.
Buradan bir diğer önemli konuya geçmek istiyorum. O da Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu bulunan yazarlar Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında aldığı karar. Bu kararda Anayasa Mahkemesi hak ihlali var dedi. Ama Ceza Mahkemesi bunu kabul etmedi. Her ikisinin de tutuklu kalmasına karar verdi. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi en üst mahkeme olduğuna göre, aldığı kararlar her zaman geçerli olduğuna göre, ceza mahkemeleri nasıl bu kararı yok sayıyor? Bunun açıklaması nedir?
Çok büyük tartışma yaşanıyor bu konuyla ilgili olarak. Hatta hak ettiğinden az diyebiliriz. Yani kamuoyuna yansıdığı biçimde. Ama şunu görüyorum. Türkiye'de lafına güvenilen, sözüne güvenilen, bilimsel çalışmalarına itimat edilen hukukçuların hemen hemen tamamı anayasayı da önlerine koyarak, ki anayasada hüküm var, Anayasa Mahkemesi'nin kararları herkesi bağlar diye. İdareyi de bağlar, yargı organlarına da bağlar, herkesi bağlar. Böyle bir net hüküm var anayasada ve hukukçuların tamamı, hemen hemen tamamı diyeyim, bazı iktidara yakın hukukçular farklı düşünüyorlar. Bekir Bozdağ da farklı düşünen hukukçulardan birisi, o da başbakan yardımcısı. Hukukçuların hemen hemen tamamı Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bu kararın bir sonucunun mutlaka oluşturulması gerektiğini ve bunun bir zorunluluk olduğunu söylüyor. Yani o zorunluluk da şu: bir hak ihlali kararı varsa ortada, iki gazeteciyle ilgili böyle bir karar var şimdi Anayasa Mahkemesi'nde oy çokluğuyla. Bu hak ihlalini giderecek bir kararı almakla yükümlüdür yerel mahkeme diye bakılıyor. Hı. Peki yerel mahkeme nasıl baktı? Onunla nasıl baktığını bir süreci hatırlatarak söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi kararı aldı. Gece yarısı başvuru yapıldı tahliyeler için iki gazeteciye. O tahliyelerden birisine red kararı verildi. Sabah Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini aştığını söyledi. Böyle bir karar alamayacağını söyledi. Yargıya müdahale anlamını taşıyacağını söyledi ve Anayasa Mahkemesi'ni eleştirdi. O eleştiriden sonra diğer mahkeme kararı aldı ve dedi ki burada bir görev gaspı var. Görev gaspı var. Çok ağır bir suçlama da yöneltti Anayasa Mahkemesi'ne.
Ne demek görev
gaspı? Dedi, söylediği şu, siz dedi tahliye kararı veremezsiniz. Bizim yargılamamız devam ediyor. Bizim yargılamamıza müdahale edemezsiniz. Bu doğal hakim, doğal mahkeme usullerine de aykırıdır. Kuralına da aykırıdır. Doğal hakim dediğimiz ne? Siz yargılanacaksınız. Kim tarafından yargılanacağınızı bilmezsiniz. Öyle bir tesadüfen seçilmiş mahkemeye gidersiniz. Ya da işte
peki bunun doğruluk payı nedir? Gerçekten burada da herhangi bir mahkeme olurken diğer mahkeme onunla ilgili bir karar alamaz. Bu da Türkiye'de geçerli ise doğruluk payı yok mu o zaman?
Ama işte burada zaten yargının en tepesindeki kurumdan bahsediyoruz. Diyor ki bir insan, herhangi bir insan herhangi bir konuda olabilir bu. Araziyle ilgili olabilir, ne bileyim işte trafik kazasıyla ilgili olabilir, başka şeyle, aklınıza gelebilecek her şeyle ilgili ortaya çıkacak bir tartışmalı durum. Burada hakkını arıyor. Gidiyor diyor ki ben diyor suçlu olmadığım halde bir yıldır cezaevinde yatırılıyorum. Suçlu olmadığımın kanıtları var ortada. Bana delil olarak ortaya koydukları hiçbir şey yok yazılarımdan başka. Ve Türkiye'de ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü konusunda sıkıntı yaşanıyor. Ve ben bundan mağdur oluyorum. Hakkım ihlal ediliyor, özgürlük hakkım diye başvuruyu yapıyor. Bu her vatandaşın
herkesin hakkı diyorsunuz. Evet.
Hakkı. O başvuru yaptıktan sonra koskoca Anayasa Mahkemesi, işte 15 üyesi var, oturuyorlar. Daha öncesinde raportör bu meseleyi araştırıyor, bakıyor, bir rapor hazırlıyor. O raporla birlikte bir daire aslında bunu görüşebilirken, o daire diyor ki bu iş çok kritik bir iş, onun için büyük daire görüşsün diyor. Yani 15'in tamamı bir araya geliyorlar ve diyorlar ki, bakıyorlar, evet diyorlar, burada sadece bu adamlar yazılarıyla ya da televizyonda yaptıkları bir konuşmayla suçlanıyorlar. Bunun dışında ortada bir delil yok ve burada tutuklu yargılamanın gerekçesi yok. Türkiye'deki yasalara baktığınızda bu çerçevede bir hak ihlali söz konusudur diyor. Şimdi yerel mahkeme tahliye talebini reddettiğinde şu ortaya çıkıyor. Anayasa Mahkemesi'nin tespit ettiği hak ihlalinin devam etmesi ve aynı zamanda özgürlüklerinin yasal olmayan
yani anayasayı hiçe sayması demektir bu kısa
anayasa
anlamda.
Anayasa Mahkemesi'nin kararını görmezden gelinmesi demek. Yani bunun tartışmanın bir sonuç getirmemesi lazım. Verdiği kararı uygulamakla yükümlüdür herkes.
Peki ne olacak şimdi? Bir mahkeme diğerini yok sayıyor. Ben kabul etmiyorum diyor ki o mahkeme en yüksek mahkeme. Ne olur bundan sonra?
Vallahi şu anda beklenti şu. Mahkemeler tahliye kararlarını reddetti. Ama Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın resmi gazetede de yayınlanması gerekiyor. Resmi gazetede yayınlanması için o karara muhalefet edenlerin muhalefet şerhlerini yazması gerekiyor. Birkaç güne bu gerçekleşecek ve iyimser bakanlar resmi gazetede yayınlandıktan sonra yerel mahkemelerin doğru bulmasak da tahliye kararı veriyoruz diye bir kararla ortaya çıkmalarını bekliyorlar. Çünkü bunun Türkiye'de bir yönetim krizi, bir hukuki kriz yarattığı konusunda çok ciddi uyarıları var.
O zaman Mehmet Altan ve Şahin Alpay yeniden başvurabilirler mi? Bakın sizin aldığınız karar uygulanmıyor, harekete geçin diyebilirler mi? Böyle bir hakları var mı?
Tam da avukatına bunları sordum. Onlar şöyle dediler, hayır biz Anayasa Mahkemesi'ne yeniden başvurmayacağız çünkü onun aldığı kararın bir sonucunu göremiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne zaten başvurumuz vardı. Bu durumla ilgili onları bilgilendirdik. Ayrıca Hakimler Savcılar Kurulu'na, HSK'ya bir başvurumuz var. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayan hakimlerle ilgili işlem yapılması için dediler. Eğer tahliye kararı çıkmazsa sistem bunun üzerinden yürüyecek. Öyle görünüyor.
Şimdi bu söylediklerinizi buraya çevirmeye çalışıyorum ve mesela burada en yüksek
mümkün
mahkeme... Evet. High Court burada bir karar alacak ve diğer evet. mahkeme bunu hayır kabul etmiyorum diyecek. Ben bunu anlamaya çalışıyorum ve dinleyicilerin de anlamasını sağlamaya çalışıyorum ama hala havada kalmış bir durum bu ne yazık ki.
Çok enteresan. Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili yargılanıyor. Cezaevinde 25 yıl ceza verildi ajanlıktan. Ajan olduğu gerekçesiyle MİT tırları konusunda görüntüleri Can Dündar'a vererek ajanlık faaliyeti yürüttüğü biçiminde. 25 yıl ceza verdiler. İstinaf Mahkemesi'ne yani üst Yargıtay'ın bir altına, kendi mahkemesine bir üstüne başvuruyu gerçekleştirdi avukatları. İstinaf Mahkemesi dosyaya baktı. Ve dedi ki burada ajanlık varsa kimin adına ajanlık yapılıyor? Bunun da ortaya çıkması lazım dedi. Kararı bozdu. Yerel mahkeme dedi ki sen bu karar bozdu ama tahliye kararı da vermedi. Enis Berberoğlu cezaevinde kaldı. Mahkeme dedi ki yerel mahkeme sen bu kararı bozarak ortadan yok olamazsın. Madem kararı bozdun o zaman davayı da sen göreceksin. Bir kriz yaşandı. Sonra devreye girdi Adalet Bakanlığı ve İstinaf Mahkemesi davayı yeniden görmeye başladı. Enis Berberoğlu hala cezaevinde. Karar bozulduğu halde cezaevinde. Üstelik burada ajanlık faaliyeti yoktur diyen hakimler de görevden alındılar. Yerleri değiştirildi. Başka hakimler geldi. Yani Türkiye'de hukuki tartışmalar bir yerde değil. Birçok yerde devam ediyor. Batı'da veya başka yerlerde çok az görülebilecek, belki hiç görülemeyecek ya da tahayyül edilemeyecek uygulamalara da şahitlik ediyoruz.
Türkiye gündeminde Yavuz Oğan'la yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.